Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Merhabalar Ali Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş. Merhaba.
Evet, bu hafta Ömer Bey yok. Şimdilik ben varım. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Yeteriz.
Yeteriz. Peki, neyle başlıyoruz?
Artık ya cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte vizyon
Evet.
belgesi gündemde ve geçen hafta da orada da dile getirmiştik. İstersen ondan başlayalım. Bir
Tabii.
de son kısımda ben Antalya'dayım hala. Burada Muratpaşa Belediyesi'nin iklim çalıştığı vardı. Vaktimiz yettiğinde ondan da değinmek istiyorum
Tamam,
açıkçası.
harika olur.
Şimdi bu cumartesi açıklamaları ben de canlı olarak izlemeye çalıştım ve aynı zamanda başka bir medyaskopa da canlı değerlendirmelerde bulundum. Orada da ne bekleniyorsun ve ne çıktı üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi bugün açıklamalardan sonra iki ana konuda düğümleniyor. Birincisi açıklama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin niteliği üzerine. Bir de konuşmaları yani bir sempozyum kısmı diyebileceğimiz bir kısmı vardı. Oldukça iyi bir sempozyum kısmıydı. Yani iktisatçıların değerlendirmeleri, bunların niteliği üzerine yoğunlandı. İstersen buralardan başlayarak konuyu analiz etmeye beraberce devam
Olur.
edelim. Şimdi iki şey, bir CHP nedir ne değildir? İnan benim 2002'de başladım galiba, 2002 sonuydu ya da 2003'te. Üçüncü ya da ikinci programın başlığı CHP nedir ne değildir? Defalarca da bu konuları inceledik. Şimdi 1990'ların, 80'lerin ana akımı Avrupa'daki işte Thatcherizm. Daha sonra bu Thatcherizm özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin içerisinde, özellikle de İngiliz İşçi Partisi'ne Tony Blair modülü yerleştirildi. Aslında Tony Blair, Thatcherizm'in İngiliz İşçi Partisi'ndeki modülüydü. Ve ondan bu yana da İngiliz İşçi Partisi'nin şakülü şaştı. Yani hala bu parti bu modülün uzantılarıyla uğraşıyor. Son 40 yıldaki bu neoliberal akım politikalar, bu sosyal demokrat partilerde, bu Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde de görürsün, Fransa'da işte benzeri partilerde, işte neoliberal partilere öykünme çok yüksek mertebelere geldi. Neoliberalizmde olan mesafesi bu partilerin kayboldu. Yani sosyal demokrat ilkelerden kopuş, işte en önemli ayağı olan sosyal demokrat, kamusal politikalar ve sosyal devletle adeta vedalaştı. Yani aslında şu görüldü zaman içerisinde, bu neoliberal anlayış sosyal devleti azaltmak, özellikle Avrupa'da kitlelerin sağa kayışına sebebiyet verdi. Bunun derin şeylerine vaktimiz yok, giremeyiz. Ama neoliberalizmle neofaşizm birlikte şey oldu. Çünkü o kitleler sosyal devlet azadınca başkalarıyla bunu paylaşmak istemediler ve bu da işte sağa kayışın ve ırkçılığın temel unsurlarından biri oldu. Bize geldiğimizde yani 1990'lı yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması ve Deniz Baykal'la başlayan bir bireyleşme sürecine tanık olduk. Ben hepsini bunların canlı tanığıyım. Yani o kadar da anım var ki, yani Deniz Bey'in bizleri, işte ekonomi yazarları, muhabirlerini toplayarak yaptığı toplantıları filan. Bu süreçte yani bireyleşme Cumhuriyet Halk Partisi'nde işledi 2000'li yıllarda. Ve sosyal devleti adeta gözden çıkan işte özelleştirme, kamu kesiminin rolünün azalması. Bugün yani TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinden itibaren imalat sanayinde devlet yoktur yani. Artık yok devlet.
Bir yandan Blairizm aslında İngiltere'de bir sınıf tartışması üzerinden en azından böyle gerekçelendiriyor. Yeni orta sınıf artık İngiltere'de.
Evet.
Çoğunluk klasik işçi partisinin tabanı olan fabrika emekçileri azınlık durumunda, dolayısıyla değişmeliyiz diye bir
Evet.
gene de hani sol literatürün kullanıldığı bir şey vardı. Emin değilim tabii CHP'deki Blairleşme böyle mi oldu?
CHP'deki birleşme mesela kendisini şeyde çok göstermiştir. Yani daha doğrusu sosyal demokrasi diye üç tane parti falan oldu. Onlara girmeyeceğim ama 2001 krizi mesela. 2001 krizi aslında çok yüksek maliyetli, çok çok yüksek maliyetli yaşadığımız bir krizdi. Ve bu krizin maliyetinde orta ve yoksul kesimler üzerine yıkıldı. Ve bir satıh temizliği yapıldı. Bu sermaye için işte enflasyon, ya sen üst bir sınıfın ya da sınıfların üzerine yıkılacak bir maliyeti göze aldıktan sonra enflasyonu düşürürsün. Mesele bu maliyeti adaletli bir şekilde dağıtabiliyor musun? Yoksulların, dar gelirlerin üzerine yıkarak enflasyonu herkes düşürür. Yani dolayısıyla geniş toplumsal kesimlerde bu 2001 krizinin maliyetinin yüklenilmesi sosyolojik kırılmaları ve değişimlere de yol açtı. Siyasal kırılmalara da yol açtı. Mesela yanlış bir tarım reformu yapıldı. Hala bedelini ödüyoruz. Neyse, kentleşme vesaire, onlara girmeyeceğim. Adeta bu 2001 kriz sonrası uygulanan IMF programı, IMF'yi şaşırtacak derecede de sıkı politikalar uygulandı. Dolayısıyla hem ulusal hem uluslararası sermaye için bir yol satıh temizliği gerçekleşti. Enflasyon, kamu açıkları vesaire, bunlar düşürüldü ve dış konjonktür de o sırada çok elde edildi. İşte AB sürecine yakınlaşma, işte ben muhafazakar demokrat oldum diyen bir AKP, merkeze oynayan bir AKP ve bunun sonucu para yağmaya başladı. Yani borçlanma trafiği çoğaldı ve hacimli, daha uygun borçlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Bunlar işte inşaat sektörü gibi, yani istihdamı artıran sektörlerde çok aşırı şekilde yoğunlaştı. Yıllardır konuştuğumuz konu, yani borçlar betona gömüldü. Burada topluma da, yani buna sadaka cinsi bir sosyal devlet uygulamaları, işte kömür yardımları vesaire, yani görmediği, daha önce kaybettiği şeyleri almaya başladı, verilmeye başlandı, hastaneler vesaire. Şimdi bunları yaşayamıyor bu toplum ve kalitesiz bir büyüme ve inşaat sektöründe betona dayalı büyümeyle kitlelerin büyük bir kısmı da bu nobran, benim deyim nobran sosyal devlet uygulamalarıyla belli bir şekilde bir illüzyon sağladı AKP. Şimdi yani bu mesele, vizyon meselesi, toplumsal maliyetlerin nasıl dönüştür verileceği, sağlanacağına bakarsın. Yani sen bu maliyeti, işte şu anda ekonomi inanılmaz kötü durumda. Buradan çıkış yolunu nasıl dağıtacağım son derece önemli. Şimdi ikinci savaş sonrası 46 ile işte 80'e kadar süren altın çağ denir buna. Yani işte kapitalizmle demokrasi arasında bir bağ var. Bu bağ şimdi koptu mesela Türkiye ve benzeri ülkelerde. Sonuçta serbestti 80'lerden sonra, bu altın çağdan sonra, nitelendiren altın çağdan sonra, sosyal devletin uygulamalarının geniş olduğu bu altın çağdan sonra, bir de üstüne üstlük 2008 krizi geldi. İşte bu serbestliği her şeyi çözer anlayışı sosyal demokrat partilerin içerisine de yerleşti. Ama bu süreç aynı zamanda yani otokratik yönetimlerin oluşmasına da yol açtı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirsek, yani bu son açıklamada diyeyim ki seçimler oldu ve de adil oldu ve muhalefet kazandı. İktidar değişimi de demokratik ölçülerde gerçekleşti. Trump örneğini hep göz önünde bulundurmakta fayda var. Ve ne olup ne yapacaksınız? İşte altılı partilisiniz. Hiç aranızda da problemler yok. İşte isterseniz bu da yediği de eklediniz. Bir IMF destekli bir program uygulamak gerekecek. Yani neden IMF destekti? Bu kapitalist dünyanın içerisindeyseniz, bu finansal küresel sistem içinde entegre olmuşsanız, kaynakların ucuz yeri burası. İşte buraya geldiğinde mesela ikinci defa herhalde 2023-2024, eğer böyle takvim normal cereyan ederse böyle bir istikrar programı ile karşılaşacağız. Gideceğiz IMF'nin şeyine, Arjantin gibi, ya biz şunları şunları yapacağız, bize para diyeceğiz, 100 milyar dolar kesmez diyeceğiz, 150 milyar dolar, çünkü Türkiye ekonomisi çok feci durumda, 2001 gibi değil, büyümüş durumda. Şimdi burada bu anlayış, yani eski anlayış, istikrar sağlamanın bedelini yine toplumsal kesimlere nasıl ödetilip ödetilmeyeceği konusunda açıklık görmek istiyor. Eğer bu açıklık yoksa yeniden aynı filmi görebiliyoruz. Yani güçlü bir sosyal devlete dönüş yaparak ancak seçmenle kucaklaşma, seçmenle helalleşme mümkün olabilir bana göre. Dolayısıyla da olması gereken, yani 2008 krizinin öğrettikleri şeylerden biri, yani serbestleşme, bunu uluslararası kuruluşlar da tespit etti. Serbestleşme, kalkınma ve büyümeyi sağlamıyor. Devletin rolü önemli. Kamusal politikaların ve planlamanın, sosyal devletin ağırlığı artmalı. Yoksa seçmen çok uç noktalara savruluyor. Dolayısıyla yani pek çok iktisatçının da söylediği gibi, uluslararası kuruluşun dikkat çektiği gibi, yani yeni bir ekonomi vizyonu yapmak istiyorsanız burada zenginlerden yoksullara akım yaratmak gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hani bu nitelikte, bu görüntüsü itibariyle bu niteliklere haiz bir parti mi? Yani sosyal demokrat bir parti diyebilir miyiz? Hayır, şu anda sosyal demokrat niteliği olan bir parti değil. Yani onda hayal kırıklıkları yaşamamamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi oldukça sağa yatmış. Hem iktisadi hem siyasal durumlarıyla. Geçmişte şey olan, evet, mazisi önemlidir. Yani 70'li yıllar, 80'li yıllar, işte 90'ların ortasına kadar, SHP bitene kadar pozisyonu sosyal demokrat kimlikte, ama bugün Sosyalist Enternasyonal diye Sosyal Demokrat Parti'nin bir araya geldiği yapıda bile temsilcisi şu anda yok. Suriye meselesinden ve harekatlardan dolayı temsilcisini de biri çekmiş durumda, atanmışsa bilmiyorum. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayal kırıklığı yaşayan insanlara ben sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hele hele otoritizmden, otoriter yönetimden kurtulmak için yani olabildiğince sınıfsal olarak da, siyasal olarak da sağ görüntü veriyor ve sağ görüntü veriyor, böyle dizayn ediliyor. Bu politikalar dizayn ediliyor.
Zaten bunun doğru olduğunu düşünüyor. Yani çünkü
Doğru olduğunu
siyasette
düşünüyor tabii.
de bu, yani AKP tabanının sağcı olduğunu ve dolayısıyla sağ bir görünüm vererek onlardan oy alabileceğini
Aynen.
düşünüyor. Sabit görüyor
Aynen.
yani insanların fikirlerini.
Aynen. Yani bunu Deniz Baykal'la başlatıp, yani daha detaya girmeyeceğim ama iktisat politikalarında dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, yani Sayın Kılıçdaroğlu, yani ben Faik Öztürak, yani ekonomideki arkadaşlar 40 yıldır tanıdığım insanlar. Hatta bu programı, akademik bölümü ben 30 yıl, 1986-2016 bir iktisat dergisi, akademik bir iktisat dergisi yayınladım. Bu arkadaşların tamamı bizim kurul üyelerimizdir. Kimilerini öğrencilik dönemlerinden beri tanırım. Nasıl bir iklimde iktisat okuduklarını, nasıl bir iklimde doktora yaptıklarını, nasıl şekillendiklerini bilirim. Çok değerli çocuklardır. Yani bu ama belli bir kulübün, iktisatta belli bir bakışın içinde bulunduğu, işte liberal, neoliberal ekol içerisinden gelen son derece değerli, iyi okumuş falan arkadaşlardır. Burada bu insanların durumu nettir. Yani bunların arasında bir Refet geçmişte sol şeyi vardı. ÖDP'ye katıldığı öğrencilik yıllarında. Diğerleri yani hepsi bu kuşağın
Tam
insanları.
ismini verebilir misiniz?
Refet
Refet.
Gürkaynak. Yani bu arkadaşlar Selin Sayıkböke, Daran
Büyüme
Hacemoğlu.
uzmanı diye geçiyormuş o da. Refet
Şimdi
Gürkaynak.
Refet daha çok parasal politikalar üzerine çalışıyor. Çok kıymetli bunların okudukları üniversitede. Daron mesela ilk defa bizim dergide tanındı, yani orada şey oldu. Benim yani Marksistlerden liberallere kadar uzanan geniş bir yelpazede bir yayın kurulu, akademik kurulu, danışma kurulu vardı. Dolayısıyla bu iktisatçıları da yadırmamak lazım. Zaten şu anda profesyonel olarak akademi içinde bulunanlar, dikkat ederseniz salondan katılmadılar, şeyden katıldılar.
Evet.
Online katıldılar. Yani bir şekilde yani biz buna bir mesafe koydular bana göre. Ama şaşmamak lazım. CHP böyleyse CHP'nin ilham alacağı danışmanlar da o kulübün içinden girecek. Yani bunda böyle büyük bir şaşkınlık yaşamamak lazım. Eser miktarda solcu sosyal demokrat var CHP'de. Yani getiriyorlar diş başkanlarını, son yıllarda milletvekili yapıyorlar. O da kayboluyor. Yani bir adeta vitrin düzenlemiş, ama bu vitrinin büyük bir kısmı neoliberal görüşlere sahip arkadaşlar. Yani Selin Sayıkböke'nin annesi daha soldaydı bana göre. Yani bu bütün artı Faik Öztürak 2001 krizinin, biraz önce bahsettiğim 2001 krizinin yani üç ayağından bir tanesiydi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti ve bu şekilde bu süreçten sıyrılacağını düşünüyor. Kendisine seçtiği danışmanlar da bu
Ha, bu
şeye
arada size
bak.
bunu sorayım. Şimdi Murat Sabuncu bir takım sorular olduğunu yazmış bu konferansla, bu işte vizyon tanıtımı ile ilgili. Diyor ki bu şimdi 70 kişi, siz de az evvel bahsettiniz, bir kısmı online olarak katıldı, bir kısmı oradan katıldı, ama bu Tanıtılan
Diğerleri
70...
nerede?
Hayır, bu 70 kişi danışman mı değil mi? Ayrı bir meclis mi orası?
Hı.
Yani orada bir karmaşa var diyor. Bunlar her birisi bir danışman mı? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı mı oldu? Yoksa bu 70 kişinin bir kısmı danışman olan bu 70 kişiden ayrı bir grup mu oluşturuldu? Bu bir soru işareti, ben çözemedim demiş.
Ya o genel olarak hepimizde var. Yani biz işte 4 tane akademisyen, 2 de şey Selin'le Faik konuştu, Sturak konuştu. Diğerleri kimler yani? Bir de bu yabancı neydi ismi? Rifkin.
Evet, Rifkin.
Şimdi gerek var mıydı? Çünkü o pozisyonu, o işleri yapabilecek Türkiye'de ben ilk başta işte 5 tane isim sayarım, anlatabiliyor muyum? Ama bunlar neden? Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki uluslararası sermaye ve uluslararası kuruluşlara ben hazırım, yani hazırlıksız değilim. İlham aldığım, işte bana destek veren böyle bir camia var. Ondan sonra böyle bir akademik destek üzerinde yürüyorum. Ve yani beni önceden bir hazırlık, bir set ortaya koyuyor. Ve bu sette tabii ki uluslararası kuruluşların istediği tonda bir set. Şimdi bir keresinde ben bu arkadaşların hepsini de anlatmışımdır. Yani değişik defalar Kılıçdaroğlu'nu da söyledim. Ankara'da yaşayan bir şey olarak istibatlarınız olur zaman zaman. Konuşursunuz, bir araya gelir, kapalı açık toplantılı olur, sohbet edersiniz. 1970'lerde önemli bir deneyimi vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Göreme Sokak Planlama Bürosu. Burası 70'lerin o 73-77 çıkışının entelektüel altyapısının oluştuğu bir yerdir. Burası da Ankara ve İstanbul'du. Bürokrasiden ve ağırlıklı olarak akademiyeden gelen iktisatçıların geliştirdiği politikalar üzerine kurulmuştur. Bunun içinde bugünün, yani onlar, o ekibin çoğu yaşlandı ve çok değerli isimler vardır. Göreme Sokak Planlama Bürosu. Yani bir anlamda o zamanlar think tank kelimesi yok. Ama bu şekilde partinin ekonomik görüşlerinin şekillenmesinde, özellikle sola ve sosyal demokrasiye dönüşümünde çok önemli katkılarda bulunmuş bir gruptu. Bu böyle bir mekanizmanın bütün partilerde olması gerektiğini bu programlarda da söylemişimdir. Kişisel görüşmelerimde de söylemişim. Bir anlamda bu 70 kişi ve öne çıkan arkadaşlar o eskinin Göreme Sokak Planlama Bürosu bir daireydi, yani öyle anılırdı. Bir anlamda böyle bir partinin etrafında böyle bir halkanın olduğunu ve partinin hazırlıklı olduğunu, aynı zamanda içe de şunu söylüyor. Yani biz gelirken, geldiğimizde böyle bir kadromuz var. Muhtemelen dünkü şeyin içerisinden Merkez Bankası Başkanı çıkar, muhtemelen diyorum. Çünkü para politikaları üzerinde ağırlıklı çalışan arkadaşlar Hakan'la Refet ağırlıklı çalışan arkadaşlardır. Onların içerisinden çıkabilir. Ve şunu söyleyeceğim. Biz yani böyle Türkiye'nin içinde bulunduğu girdaptan genelde çıkarırken para politikası araçları kullanılır. Bir de maliye politikası araçları kullanılır. Ben o vizyon şeyinde para politikasına ilişkin yapılacaklar, zaten ciddi bir deneyim var o konuda Türkiye'nin birikimi. Ama para politikası araçları daha çok sağ araçlardır. İktisatta, yani kapitalist dünyanın içerisinde para politikasını kullanan satır temizlenir, istikrar sağlanır. Gel abi büyük sermaye burada rahatlıkla çalışıyor, ama maliye politikası bölüşüm ve gelir dağılımını etkileyen
Tabii
politikalardır.
para akacak dedi zaten Kılıçdaroğlu.
Ha, yani o diyor ki ben diyor satır temizliğini yaparım, işte sıkı para politikası uygularım, enflasyonu şey yaparım. Buna güven duyan sermaye de gelir. İşte bu gelen sermaye 2001 krizinin benzeri yani. Ama esas mesele, bugün kitlelerin seninle bağını koparmaması istemiyorsan maliye politikası araçları kullanacaksın. O açıklamalarda maliye politikası vizyonu yoktu. Mesela diyor ki 418 milyar dolar çalındı diyor. Bu müthiş bir rakam. Mesela bunun üzerine durmak lazım.
Evet.
Yani nasıl getireceksin abi sen bunu? Ayrıca maliye politikası
O
aracıyla,
bu arada en çok alkış alan
evet.
açıklama olmuş. Murat Sabuncu öyle şey yapıyor. Toplantının en çok alkış alanı diyor. Kirli
Ama bunu
sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçlu olarak deftere yazdım. Hukuk içinde mutlaka tahsil edeceğim demiş.
evet. Bu çok önemli. 418 milli gelirin yarıdan fazlası. Yani 2001'de de milli gelirin üçte birinden fazlası batık bankalara gitti. Dünya Bankası raporu. Ki buna galiba İmar Bankası dahil değildi. Dolayısıyla maliye politikası kullanılmadan hayal mahsulü olur bildiğiniz. Kendisi de bir maliye uzmanıdır. Kılıçdaroğlu vergicidir. Şimdi dolayısıyla maliye politikasıyla da yani o araçlar sosyal demokrasinin etkinlikte solun kullandığı araçlardır. Bu araçları kullanmadan düze gelemez. Çünkü canı çıkmış bir yoksul, dar gelirli emekçi kesim var. Yani emek kesimini, emek sermaye dengesini nasıl kurulacağı konusunda evet bir ipucu veriyor. İpucu değil, gerçeği gösteriyor. Maliye politikası araçlarını nasıl kullanacağını Hacer Fago'nun yoksullukla mücadele dediği kavram askıda kalır yoksa.
Evet.
Kalır da zaten.
Zaten bu
Tamam
da
mı?
biraz söyleyeyim. Çelişkili, yani bir yandan farklı farklı uzmanlar konuşuyor. Mesela Murat Sabancı demiş ki bu bizim tek adam rejimi içerisinde alışık olmadığımız yeni bir şey. Yani normalde çıkıyor, Erdoğan konuşuyor, her şeyi o anlatır. Burada böyle olmadı demiş. Uzmanlar, bilim insanları falan konuştu. Hani biraz daha demokratik bir görüntü. Evet, bu bir tek adam olmayan bir görüntü verdi. Ama öte yandan her bir konunun uzmanı kendi arasında. Mesela Rifkin iklim değişimi anlattı ama hiç, yani baş danışman Türkiye'ye dair hiçbir şey söylemediği gibi somut olarak ne yapılacağını da işte söylememiş. Sayek Böke daha çok yeşil dönüşüm gerçekleştireceğiz, yeşil istihdam vesaire falan deniyor. Ama karbon emisyonları nasıl azaltılacak gibi ayrıntılar yok. Hacer Fogo'nun yoksulluğu ile sizin bahsettiğiniz neoliberal bir program demişler. Örneğin Özgür, şimdi şeyi bulamadım, Gazete Duvar yorumcularından bir tanesi öyle bahsetmiş. Bunlar arasında çelişkiler var diyorlar. Ha, Bahadır Özgür bahsetmiş. Faik Öztrak'ın açıklamaları için dört dörtlük bir neoliberal program söylemiş. Hacer Fogo'nun yoksullukla mücadelesiyle bu çelişkili gibi gibi bir şey var
Tabii
ortada.
canım.
Herkes kendi
Yani
alanında sadece konuşma yapmış gibi.
burada şaşkınlık duymamak lazım. CHP böyle bir parti. CHP'nin 70 kişinin 64'ünü bilmiyoruz ama diğer arkadaşlar bunun niteliklere haiz, kıymetli eğitimler görmüşler, değerli arkadaşlar. Bunu da yadırgamak lazım. Çünkü onlar da bu satığa geliyorlar. Burada çıkış yolu olarak yani emek dünyasının gözetilmesi ancak işte klasik şey vardır neoliberal anlayışta şeyi düzeltirsiniz işte kaynaklar akmaya başlar onlar da iyi mobilize alanlara yatırılırsa istihdam sorununa çare bulunmaya çalışılır. Bu bağlamda yani sadece şunu söyleyeyim yani görsel tarafı güçlü işte hazırız güçlüyüz korkmuyoruz temasının işlendiği bir vizyon belgesi ortaya konmaya çalıştı ama model ortaya konmaya çalıştı ama modelin ciddi eksiklikleri de dediğim gibi maliye politikası açısından var. Kaynakları nasıl bölüştüreceksin? Uygulayacağın vergi politikalarıyla maliye politikası araçlarını nasıl uygulayacaksın? Dünya yani herkes şunun farkında. Dünyanın gidişatı da aynı şekilde. Zenginden alıp fakire vermeden bir düzelme olmayacağı muhakkak. Türkiye içinde tel tel dökülen bir ekonomi. Tabii o kadar büyük bir garabet içindeyiz ki NAS'a bağlı giden bir ekonomi anlayışının karşısında böyle bir kadro. İşte daha doğrusu iktisatçılar da biz iktisatçıların tamamı da yani böyle bir ekonomik iktidarın uygulaması karşısında, akıl dışı bir uygulama karşısında ortak geliştirdiğimiz refleksler var. Bu zaten uzun süredir ortaklaşan bir eleştiri çizgisi üzerinden devam ediyor. Ama yani iş başa düşünce iktisat politikasını uygulama safhasına geldin mi? Eğer bu sosyal devleti öne çıkarmazsan, sağlıkta, eğitimde, bütün sektörlerde yani bugün çökmüş bir eğitim sistemi var. Teknolojik ürünleriniz, ihracatınız içinde %3'ü geçmiyor. Uzun vadeli şöhretler karmasıyla olmaz bu iş. Bak ben 1900 Tim Bergen'i çağırır. Menderes işte 60 askeri darbesi sonrasında sonra hep böyle dışarıdan gelecek insanlarla bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin yapacakları böyle bir şeyde büyük bir yeni bir inşa, enkaz kaldıracak yeni bir inşa, yeniden oluşturulacak. Burada sosyal devleti öne çıkarmazsanız iktidarınız 2 günlük olur. Ki henüz daha iktidarda değilsiniz. Dolayısıyla bak bir hesaplamalara göre iktidar değişikliğinde 2000'e yakın kadronun işte 10 gün içinde değişmesi lazım bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki şeye göre. Yani
2000 azmış. Nereler öngörülüyor ki?
saray maray yani.
Ha.
Buralarda anlatabiliyor muyum? Yani daha aşağı doğru indin mi tonlarca, ama daha böyle ilk şeyde onları hazırlaman lazım, anlatabiliyor muyum? Eğer bir iktidar olacaksa. Geçiş dönemini biçimlendireceksin. Dolayısıyla yani ayrıca savaş, sürekli harekat içerisinde bir ekonomi. Bunların maliyetleri, Suriye'den çıkacak mısın, çıkmayacak mısın, ne yapacaksın? Bunların ek maliyetleri var, kamu finansmanı. Kamu finansmanı göçmüş durumda. Yani bu bacaklar son derece eksikti. Ve artı devlet, enerji, telekomünikasyon, sağlık gibi sektörlerde, eğitim gibi sektörlerde artık özel sektöre bırakılma, burada altın hisse rolünü devlet alacak mı? Bunları da netleştirmen gerekiyor. Ve yani bu program, bu vizyon dediğim gibi bir şekilde sosyal demokrat ayakları kuvvetli bir vizyon değil. Olabildiğince liberal vizyonu sosyal demokrasi şeyinde işte bir tane yoksullukla mücadele perspektifi içerisinde ortaya koyuyor. Çünkü bazı sektörlerin devletin ağırlığı olması gerekiyor. Piyasalara bırakılmaması gerekiyor. En önemli şeylerden biri tarım. Yani tarım desteklenmek zorunda. Biliyorsun 2001'den sonra biz tarım politikamızı değiştirdik. O tarımda bıraktı geldi kentlerde, inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Dolayısıyla bunu daha fazla konuşuruz. Göçmen meselesi de çok önemli. Yani onunla ilgili hususlar, detayları daha sonra görüşürüz. Ama istersen vaktimiz kaldıysa Muratpaşa Belediyesi'nin iklim çalıştayıyla değinelim, ya da onu daha
Evet,
bir
onu daha
bölüm bırakalım.
evet daha sonra bırakalım isterseniz, çünkü 9.30'u bulduk.
Bulduk değil mi?
Evet.
Yani
İsa iki
evet.
cümleyle isterseniz özetleyin, daha sonra ayrıntılı olarak da konuşuruz haftaya.
Şimdi şu ayrıntılı konuşalım. Muratpaşa Belediyesi'nin bu ikincisi. Ben geçen sene katıldığım için bu sene de davet ettiler. Bizden de Atlas oradaydı.
Evet.
Onu gördük. Şimdi bu yerel anlamda yapılacak işleri gerçekten üzerinde duruyor. Orada da akademisyenlerin sunduğu, uzmanların sunduğu bildiriler oldu. İşte bu iklim krizinden benim dikkatimi çeken yaşlıların ve çocukların nasıl etkilendiği ve gıda ve beslenme üzerinde. Ama bunlara hakkıyla vakit ayıralım. İstersen burada
Tabii.
kapatalım. Ne
Tamam. Çok
dersin?
çok teşekkürler Ali Bey. Haftaya görüşmek üzere öyleyse.
Peki Özde, sana kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Görüşürüz.
Teşekkürler. Hoşçakalın.